Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves salatu ves selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve etbaihi ve ehli beytihi ecmain. Allahümme barik lana fi Recebe ve Şaban ve belligna Ramazan. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Recep-i Şerif'in Regaib Kandili'nin gününde, yani ilk cuma gecesi Regaib Kandili olarak ümmeti Muhammed tarafından idrak edildi. Bu şekilde alem ve remiz olarak işlendi. Medeniyetimize ve maneviyatımızı oluşturan ve maneviyatımızın ipuçlarını veren örfümüzde işte Regaib Kandili ismini alan bu güzel gecenin şu anda gündüzündeyiz. Yani Regaib Kandili dediğimiz gecenin gününü idrak ediyoruz ki şu program nihayete erdiği saatlerde artık Regaib Kandili veya Recep-i Şerif'in ilk cuma gününün son saatlerini beraberce idrak edeceğiz. Bu bize ayrı bir sorumluluk, ayrı bir sizlerle konuşurken heyecan veriyor. Cenab-ı Risalet Penahi Efendimiz programın başında ettiğimiz dua ki çokça duymuşsunuzdur bugünlerde. Ya Rabbi bize Recep ve Şaban ayını mübarek eyle, bizim için mübarek kıl. Yani biz iyi ki bu Recep'i yaşadık, iyi ki bu Şaban-ı Şerif'e eriştik. Bu Şaban, bu Recep ayı hakkımızda mahza hayır oldu ve inşallah Ramazan'a da bu şekilde kavuştuk diyebilecek bir hal ihsan eyle. Bizim için mübarek eyle Recep ve Şaban ayını. Yani ahirete gittiğimizde, nefsani muhasebemizle baş başa kaldığımızda bu Recep ve Şaban ayına erişmemiz hakkımızda hayır olsun. Şikayetinden emin olalım. Bugünleri değerlendiren kullardan olalım diyerek duayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbiyle ümmetinin adına Cenab-ı Hakk'a yalvararak niyaz ediyor, dua ediyor. Elbette biz o Nebi-i Zişan'a tabi olmaya çalışan zayıf ve fitne zamanında bu dünyaya gelen Müslümanlar olarak onun duasına, onun sünnet-i seniyyesine, onun fiillerine, ahlakına bir can kurtaran simidi gibi bu modernist hayatın tufanından kurtulmak için sarılmak mecburiyetindeyiz. Her şeyden öte bu artık varlıkla yokluk meselesi bizim için. Efendimiz varsa, Efendimizin ahlakı, ona tabi olmak varsa, ümmeti Muhammed olarak biz de inşallah varız. Fakat ona tabi olmak, onun muhabbeti yoksa bizler kuru kalabalıktan ibaretiz. Ma mafih, işte Recep ayına girilirken Mısır'daki idamlardan tutun da dünyanın dört bir tarafında yapılan zulümler hiçbir şekilde hız kesmedi. Kandil akşamıdır, mübarek gecedir denilmedi. Suriye'de, Myanmar'da, Doğu Türkistan'da, Çin'de hala aynı şekilde zulüm devam etmekte. Belki katlana katlana devam edecek ki bu gün ve gecelerde toplanmaya çalışan, cem olmaya, cemaat olmaya çalışan Müslümanları derdest etmekle meşgul zalimler. Bizler inşallah nefsimize zulümden vazgeçip kendi ruh, nefis, kalp, akıl dairesinde muvaffakiyete ve muzafferiyete ve mücahedeye devam ederken inşallah bu feyiz ve bu cihat ve bu fütühat ümit ediyoruz ki bütün aleme ümmeti Muhammed'in nuru olarak yansıyacaktır. İşte bu dileklerle biz de amin diyoruz. Ya Rabbi Recep ve Şaban ayını bizlere mübarek eyle. Bugün ve geceleri, saatleri hakkımızda mahza hayr eyle. Mağfiretimize, affımıza vesile eyle. Nefsimizi idrak etmeye, nefsimizi tanımaya, nasıl bir kulluk yapmamız icap ettiğini anlamaya, ibadet ve taatın ziyade olmasına, cennete ve cemale, imanın ve imani saadetin ebediyetine, baki kalmasına vesile olsun bu günler duasıyla selamlıyoruz. Sizler de şu anda amin deyiniz. Sizin aminleriniz benim bu ağzımla yaptığım duadan çok daha çok makbul. Sizlerin aminleri hürmetine inşallah ümit ediyoruz ki dualar kabul olur. Bu duaların hakikati inşallah gönlümüzde yer bulur. Kıymetli dostlar, evet. Şimdi böyle bir girizgahtan sonra bugün arkadaşlarımız da ya Mesnevi'den çok az okuyorsun, Hikem-i Atayye'den okuyorsun, uzun sürdü, kısa sürdü falan diyorlar. Bendenizde siz misiniz böyle söyleyen dercesine bugün müsaadenizle Mesnevi-i Manevi'den programımızı başlatalım ve gittiği yere kadar gidelim. Hazreti Davud Aleyhisselam'a misafir olarak gelen Lokman Aleyhisselam'ın oradaki bazı şeyleri görüp de sormamasıyla alakalı ve sormanın, sual etmenin edebi ve Cenab-ı Hakk'a yalvarmanın ehemmiyeti hakkında, cevabı Allah'tan bekleme, Cenab-ı Hak'tan ilim isteme, Cenab-ı Hakk'ın rızasını gözetme hususunda nasıl bir edep, nasıl bir bakış, irfan sahibi olmamız gerektiğini anlatan, çok güzel beyan eden satırlar başlayacaktır. Bu satırlar Mesnevi-i Manevi'de 9535. beyitte kayıtlı. Oradan başlıyor Tahirül Mevlevi'nin nüshasına göre. Evet, şöyle bir başlık var efendim. Lütfen dikkatli dinleyiniz. İlk defa Mesnevi sohbetini veya birkaç defadır Mesnevi programını dinlediği halde Mesnevi hakkında pek bir malumat sahibi olamayan arkadaşlar olabilir. Gerçi bu bir fark oluşturmaz. Mesele gönül işidir. Samimiyetle öğrenmek için dinleme meselesidir. Bir adam yüzlerce kere okumuştur Mesnevi'yi de böyle dinlerken ederken ben bunları biliyorum edasıyla kulak verdiğinde, gönlünü vermediğinde elbette vakti de boşa geçer, zayi olur. Nitekim biz acizane bu mevzuları bildiğini iddia eden kardeşlerimizin başka şeyler dinlemesini tavsiye ediyoruz. Bizim burada anlatmak istediğimiz gönül ve kulak sahibi arkadaşlarımıza ki onlar belki Mesnevi-i Manevi'yi çok okumamış olabilirler. Fakat kalplerindeki iman ve ihlas vesilesiyle biz burada kırık dökükle konuşsak onlar burada anlatılan manayı belki de doğrudan Cenab-ı Hak'tan, onun hazine-i Rabbaniyesinden tahsil edebilirler. Bu mümkündür. Mesele ihlastır, samimiyettir. Allah bizi hem muhlis hem de muhlas kullarından eylesin diyoruz. Ve şu başlığı okuyarak Mesnevi'ye başlıyoruz. Hazreti Davud'u halkalar yaparken gören Lokman'ın sormaktan sabretmek, yani sormaktan sabretmek ferah ve sürure sebeptir. Yani sormadan dolayı, sormayıp da beklemek manasına geliyor. Sürure sebeptir. Niyetiyle sabrederek o halkaların niçin yapıldığını Hazreti Davud'a sormaması. Biraz bu başlıkları naklederken Tahirül Mevlevi nüshasında editöre iş bırakmadan, yani şöylesine motomot tercüme yaparak geçildiğini fark ediyoruz eserde. Şöyle diyebiliriz, belki biraz daha rahat anlatmış oluruz. Hazreti Davud Aleyhisselam'a misafir olan Hazreti Lokman'ın halkalar yaptığını görünce peygamberin, hele bir sormayayım, sabredeyim, sormadan beklemek sevince, sürura ve gönül ferahlığına vesiledir diyerek beklemesi ve niçin bu halkaları yapıyorsun diye sormaması ile alakalı bir bahis var. Burada hemen hatırlatmış olalım. Kur'an-ı Kerim'de Mesnevi-i Manevi'nin işte zaten beyitlerinde ve başlıklarında bunu görüyoruz muhteviyatında. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Davud Aleyhisselam'la alakalı anlatılan ayetleri eminim ki birçoğunuz biliyordur. Alın teriyle, elinin emeğiyle kazanmak ve elinin kazandığı, el emeğiyle kazandığını yemek üzere Hazreti Lokman, Hazreti Davud Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a niyaz ediyor. Bunun üzerine kendisine sanat veriliyor ve demir elinde hamur şekline geliyor adeta. Demircilik yapıyor. Yani bir şekilde demircilerin manevi piri Hazreti Davud Aleyhisselam'dır denebilir. Hatta eskiden demirciler Hazreti Davud Aleyhisselam'a da Fatiha okur, öyle örsün üzerinde demir döver ve dükkanlarını açarlarmış. Böyle bir şey de var. Evet, şimdi burada bir edep meselesi var. Lokman Aleyhisselam hakkındaki ayetleri hatırlarsak, biz Lokman'a hikmet verdik buyurur ayeti kerimede. Şimdi Mesnevi-i Manevi'de doğrudan ayetlere işaret eden beyitler olduğu gibi, adeta ayetlerin tefsiri mahiyetinde efendim beyitler, satırlar bulunduğu gibi, bir de telmihen mevzuyu hatırlatan fakat beyitte doğrudan geçmeyen fakat o peygamberler, o hadiseler, o ayetlerle alakalı mevzuları işaret eden satırlar vardır. İşte bunlardan biri de budur. Yani Davud Aleyhisselam demirciydi, Allah ona şunu yaptı, bunu yaptı, bu mevzuları arada zikrediyor. Fakat bazen de böyle başlıkla zikrediyor. Dolayısıyla Mesnevi'yi okuyan bir insan, Mesnevi'den zevk alınca Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine hemen yönelir. Kur'an-ı Kerim'i okuyunca Mesnevi-i Manevi'de geçen o ayetlerin tefsiriyle beraber işi götürür. İkisini birbirinden ayrı düşünmek, eğer Mesnevi'yi okur da Kur'an'a karşı soğuk olur ve hiç itibar etmezse, bu dinine ihanettir. Aynı zamanda Hazreti Mevlana'ya da hakarettir. Hazreti Mevlana'nın yapmak istediği şeyi kökten yıkmak gibi, bombalamak gibi bir şeydir. Dolayısıyla Hazreti Mevlana hep Kur'an'a yöneltmek ve Kur'an'ın manasına, ahlakına, ahkamına, nuruna, feyzine, tefsirine, mealine insanları yönlendirmek için bu eseri kaleme aldığını unutmamamız gerekir. Bunu başka türlü anlatan insanlar da maalesef hata ediyorlar. Bunu da belirtmek yerindedir diyebiliriz. Evet. Lokman Aleyhisselam'a hikmet verdiğini beyan ediyor. İşte malum Lokman Aleyhisselam diyoruz, selam olsun diyoruz ama peygamber midir, değil midir, işte nebi midir, değil midir diye tartışmalar var. Fakat neticede Kur'an-ı Kerim'de birçok kişinin ismi geçmezken Lokman Aleyhisselam'dan sitayişle ve övgüyle beyan vardır, açıklama vardır ve Lokman'a verilen hikmetlerden bahisle onun tavsiyeleri, vasiyetleri hususunda bilhassa Sure-i Lokman olarak meşhur olan sureyi hepiniz bilirsiniz, ayetler vardır. Şimdi burada Davud Aleyhisselam'a verilen bir hikmet ve bir mucize var. Demiri işleyebilmek. Demiri işleyebilmek onun mucize tarafı. Fakat demiri işlemekteki hüneri ve onu ne için işlediği meselesi işin hikmet tarafı. Peygamberin hikmetini anlamak için Lokman Aleyhisselam'ın hikmetiyle ne yapıyor? Birbirini mukayese demeyelim de mütalaa ediyor. Yani Davud Aleyhisselam'ın yaptığı işi kendisine hikmet verilen Lokman Aleyhisselam'la muhakemesini ve mülahazasını yapıyor Mesnevi-i Manevi'de. Aynı zamanda bize şunu gösteriyor. Davud Aleyhisselam'a o verilen sanat, o mucize, Lokman Aleyhisselam'a verilen hikmet, bu kaynak, bu özellik bir irfani, aşkî, Cenab-ı Hakk'a gönül vermekle alakalı bir tahsilin neticesidir. Buna dikkatimizi çekmek üzere, yani ne yapacaktır? Peygamberlerin tarihini de medeniyet tarihimizde okurken tarihte yaşamış, olmuş, bitmiş bir hikaye olarak değil, günümüze bunun yansımaları ve günümüzde bizim elimizde olan imkanları görebilmek ve irfani hayatımızdaki tahsili doğru düzgün anlayabilmek için bize yardımcı olacaktır bu beyitler. Girizgahı böyle yapıyorum ki hızlıca okuduğumda evvele müracaat edilmiş veya evvelce anlattığımız takdim konuşmasıyla, açıklamayla o beyitler anlaşılmış olsun. Evet, şöyle başlıyor. Lokman aleyhisselam, saffet ve nuraniyet sahibi olan Davud aleyhisselamın yanına gitmişti. Onun demirden halkalar yaptığını gördü. Maddi ve manevi yüksek bir padişah olan Hazreti Davud, o çelik halkaları birbirine takıyordu. Lokman aleyhisselam zırh yapma sanatını görmemişti. Zırhı bilmiyordu. Dolayısıyla Hazreti Davud'un imalatına şaşırdı ve merak etti. Allah Allah, acaba bu nedir diye düşündü. Bu halkaların birbirine geçirilerek yapılması, böyle bir şeyin imal edilmesi acaba neye yarar? Kat kat halkaları üst üste bindiriyor. Acaba kendisinden sorayım mı diye aklından geçirdi. Sonra kendi kendine, sabretmek güzeldir, evladır. Sabır maksuda çabucak götürür, bir kılavuzdur dedi. Şimdi buraya kadar dinlediniz. Şimdi sabır. Sabrı çok konuştuk. Yani aslında bir şeyi sormak da sabırdır. Yeri geldiğinde hareket, yeri geldiğinde lazım olan hareketi yapmak sabırdır. Bir mazlumu efendim zulme uğradığında elinle dilinle ona mani olabileceksen ona müdahale etmek bir sabır şeklidir. Öğrenmek için devamlı sorgulamak, soruşturmak da bir sabır şeklidir. Anlamadığım bir mevzuyu anlamaya çalışmak, mütalaa etmek, tekrar etmek, tekrar buna talip olmak, aslında bunlar sabırsızlık değildir. Sabırdır, yerinde hareketlerdir. O halde bu beyitlerde şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Kendisinden istenilen şahıs da aynı şekilde sabrın, yani doğru hareketin bir ölçüsüdür. Yani bir öğretmenden bir şey sorulabilir, sormazsa olmaz. Bir şey öğrenmek için gittiği yerden, hocadan bunu sorar. Dur hele bakalım, sabredeyim demez. Fakat hikmet sahibi, peygamber varisi, hatta peygamber huzurunda bulunan Efendimizin ashabı başta olmak üzere çok az soru sorduklarını görüyoruz. Yani zaten ihtiyacı bilen bir zatın karşısındalar, vahye, ilhamata mazhar olan bir zatın karşısındalar ve o şahıs kendilerini ve kendilerindeki müşkil mevzuları onlar daha kendisine arz etmeden evvel bilen, anlayan, bunun gerektirdiği şekilde de onları yönlendiren, anlatan, irşad eden bir zat. Burada soru sormamak sabır. Çünkü şöyle bir özetlersek, aslında nefse prim vermemek sabır. Ruhani, kalbi hareket etmek, kalp ve ruhun hareketini akıl süzgecinden geçirerek hareket etmek sabır. Nefsani şekildeki çıkışlarımız aslında sabırsızlık olarak nitelendirilebilir, bilinir. Şimdi burada da Lokman aleyhisselam, Davud aleyhisselamın Hazreti Davud'un karşısında olduğunu hatırlayarak, bu zat yani muhakkak bana lazım olacak bir şey olsa evvelce kendisi söylerdi. Ben onu bir fark etmem lazım diyerek bekliyor. Ve orada dikkat edin, şunu da bize tavsiye ediyor. Hani Lokman aleyhisselama hikmet verilmişti ya, işte o Lokman aleyhisselama hikmet nasıl verildi, onun da gidişini, yoldaki üslubunu, metodunu Hazreti Mevlana bize göstererek, bak ne yapıyor, aklına gelen her şeyi sormuyor, en önce bekliyor, sorulması gereken yerde sorduğu gibi sormayıp beklemesi gereken yeri de biliyor. Herhangi bir şey gönlüne düştüğünde onu şuuruyla, aklıyla en önce bir kontrol edip ilk aklına geleni söylemiyor. Evvelki programlarda söylediğimiz bir sözle bir ara verelim burada. Ondan sonra konuya devam edelim. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki, cahillerin kalpleri dillerindedir. Arif ve alimlerin dilleri ise kalplerindedir. Biraz düşünelim. Ondan sonra bakalım halkaları birbirine geçiren Hazreti Davud'un karşısında Lokman Aleyhisselam'ın sabırla bekleyişi bizleri hangi ufuklara taşıyacak? Beraberce görelim. Kıymetli dinleyenlerimiz, ikinci bölümde sizlerle beraberiz. Evet, ilk bölümü hatırlatmıyorum. Şöyle okumaya biraz fırsat kalsın diye sözü uzatmayalım. Kendi kendine Lokman Aleyhisselam sabretti, bu mütalayı içinden geçirdi fakat konuşmadı. Bu arada aradayken aklıma geldi. Bu arada aradayken tekrar oldu ama olsun. Hani derler ya, alim karşısında dilini, arif karşısında kalbini tut. Bazıları da derler ki, sus ki alim sansınlar. Bazı zatlar da derler ki, alim ve arif karşısında sus ki insan sansınlar. Bunlar ağır fakat önemli fakat yerinde ikazlardır. Evet. Şimdi buradan Hazreti Pir, Lokman Aleyhisselam'ın sormayıp beklemesiyle alakalı bu bahsi açtıktan sonra bakınız nasıl bir muhteşem irfani metodu anlatıyor. Bu irfan metodu bizim medeniyetimizi oluşturan o yapının önemli efendim yapı taşlarından birini oluşturur. Bu bir üsluptur. Sohbet, meydan, medrese, ilim halakalarında efendim tecrübesi olan kişiler bunları hep tavsiye ederler. Bakın ne diyor? Hazreti Pir ne buyuruyor? Bir şeyi sormayınca sana daha çabuk açılır. Sen sormakla açıldığını zannedersin ama sormadığında daha çok açılır. Bir parantez açalım. Sormuyorum ben bunu deyince aslında sormuş olmuyor musunuz? Yani lisanen sormuyorsunuz. Ama istemek noktasında kalbiniz, hani sualdir, sorunun Arapça karşılığı sual. Sual istemektir. Hatta dilenmeye teseül denir. Her şeyini isteyen dışarıdan teseül. Sual istektir. Buna karşılık bulursa cevaptır zaten adı. Sual cevap. Ve çok güzeldi. Sorunun karşılığını, soru sualin karşılığı olamaz. Yani sual her türlü istek ve ihtiyaçtır. Yani dua manasına da gelir mesela. Dua soru değildir, değil mi? Ve izâ se'eleke ayeti kerimesini hatırladığınızda o sual Allah'tan sorma ihtiyacı olan her şeyi istemek manasına gelir ve Allah'tan istemek dua manasına da gelir. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Sormayınca denildi ya daha çabuk açılır. Oradaki sormamaktan kasıt bu beyitte geçen lisanen bunu söylememektir. Yoksa insan kalben istek duyuyor mu? Duyuyor. İşte o kalben isteğini önemli olduğunu bilirsen, senin kalbinden geçen hadiseleri vukufiyetin ve kalbine gelen düşünceleri ayıklayabilme kabiliyetin olduğu anlaşılır. Ne istiyorum ben? İçinden bu soruyu sen kendi kendine sorduğunda, sen demek ki gönülle irtibatlı bir adamsın. Yani buradan müteselsilen devam edersek, Allah Teala'nın senin kalbine daima nazar ettiğini düşünebilecek eşiğe çok yaklaşmışsın. Senin kalbinden geçenlerden mesul olduğunu, Allah Teala'nın kalbinden geçenleri bildiğini, bilmenin o irfanın eşiğine kadar gelmişsin demektir. Böyle bir durumda sen zaten kalbe ehemmiyet verdiğin için ve kalbindeki düşüncelere, gelen havatıra, hepsine şöyle bir muhasebe yapabilecek, mütalaa yapabilecek bir çizgiye eriştiğin için sen zaten bunu Allah'tan ister bir vaziyettesin. Dolayısıyla lisanen mahluk alemine çıkartmazdan evvel Halik'in dairesinde kalan, ancak senin Halik'inle aranda olan bir isteğin kabul olması elbette daha çabuk olma ihtimali vardır. Mealinde Hazreti Pir bizi uyaracaktır. Sabır, sabır kuşu her şeyden daha süratli koşar. Sabretmeyi sen böyle yerinde durmak zannedersin. Sabır bir kuş gibidir. Yıldırım gibi koşar. Öyle uçar. Ve senin kendi başına cüzi iradenle aldığın tedbirlerle, lisanınla, sabırsızlığınla, hemen hemen olsun dediğin şeyle sabırı hani yarıştırmak ihtimali olsa, senin o aceleciliğinle sabrı aynı kulvarda koşturma imkanı bulsak, sabırla kimse baş edemez. Sabır menziline çok daha çabuk gider. Eğer sorarsan, yani sabretmeyip sorduğunda, matlubun, isteğin daha geç meydana gelir. Kolay bir şey senin sabırsızlık göstermenle müşkil olur. Aslında çok kolaydır. Sabırla hallolabilecek bir şeydir. Hemen olsun olsun demenle, aceleciliğinle, senin karıştırmanla o tecelliyat ne olur gecikir ve kolaycacık olan bir şey ne yapabilir? Zorlaşabilir. O sebepten Lokman sükut etti. Tam bu esnada Davud'un sanatıyla yapılan zırh da tamam oldu, bitti. Ortaya çıktı yani, zırh ortaya çıktı. Davud o zırhı bitirdi ve kerim ve sabırlı olan Lokman'ın karşısında üstüne giydi. Yiğidim, bu savaşta yaralanmamak için giyilen iyi bir elbisedir dedi. Lokman Aleyhisselam'a soruyor, bu nedir? Düşünelim şimdi, kuralım kafada. Zırhtır. Zırh nedir? Zırh böyle üstüne giyilen şeydir. Nasıl giyiliyor? Ağır olmuyor mu? Nerede işe yarıyor? Soru soruyu getirecek. Neden? Bak, müşkil olmaya başladı. Halbuki bekledi. Davud Aleyhisselam zırhı tamamladı ve karşısında üstüne giydi. Sonradan da izah etti. Buyurdu ki, bu savaşta giyilen iyi bir elbisedir. Yaralanmadan, oktan, mızrak darbelerinden bunu giyen kişiyi korur. Lokman da dedi ki, sabır da iyi nefeslidir. Nerede bir gam ve keder varsa onun gidericisidir. Yani ne demek istedi? Savaş zamanında böyle bir zırh giymek neyse, savaşta veya barışta bir insanın ilmi öğrenmek, hakikati öğrenmek için de nefsin oklarından, şeytanın mızrak ve ölümcül darbelerinden kurtulmak için sabır da güzel bir elbisedir. Evet. Cenab-ı Hak sabrı Hakk'a yaklaştırmış ve birbiri arkasında zikretmiştir. Evet. Sabrı Hakk'a yaklaştırmış, hak ve hakikate yaklaştırmış, birbiri arkasında zikretmiştir. Ey filan, Vel Asr suresinin sonunu dikkatle oku diyerek Hazreti Pir Asr suresine dikkat çekiyor. Asr suresini hatırlayalım, hem de okumuş olalım. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri innel insane lefi husr. İllellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr. Evet. Vel asri innel insane lefi husr. Yemin olsun ki asra, muhakkak insan hiç şüphesiz, kesin, ebedi, umulmaz, tamir edilmez, hiçbir zaman düzelmez, felaha bulmaz, çıkışı olmaz bir hüsran içindedir. İşte bu asırda bazıları demişler ki ikindi namazıdır. Bazıları demişlerdi ki birbirini takip eden yüzyıllara işarettir. Fakat ulemanın ekserisi demişlerdir ki vel asırda murat Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin aleme, bu aleme zuhur ettiği asırdır. Asr-ı saadettir demişler. Hazreti Hüseyin Efendimizin kısa hilafetiyle beraber bu asr-ı saadette tamam olmuştur diyerek de ilave etmişler. Aynı zamanda asır ikindi diyenler, salatul asr denilmesi insanlığın artık görebileceği faziletlerin, kendi imkanlarıyla elde edebileceği faziletlerin son kertesine işaret olduğuna, çünkü nasıl ki gündüzün artık geceye doğru gitmesine asır deniyorsa, ondan sonra artık akşam başlıyorsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teşrifiyle bu aleme artık insanlık grup vaktine girmiştir. Artık insanlık kıyamete hazırlık için son fırsata mazhar olmuştur diyerek de ikindi namazıyla alakalı ne yapıyor? Bunu birleştiren müfessirler tefsir yapıyor. Ve buradaki insan denildiğinde hem insan cinsi hem de Allah'ı toptan inkar eden, Kur'an-ı Kerim'i, peygamberi, bütün inanç yapısını, imanı inkar eden veya şirke giren insan manasına geldiğini de söylüyorlar. Ayrıca insan cinsini, yani imandan ve İslam'dan uzak olan, salih amelden uzak olan mümin veya kafir, her insanın işte şimdi bundan sonra gelecek ayetlerde işaret edilen manaya tabi olmadıklarında onları bekleyecek felakete işarettir diyerek de tefsir eden alimler var. Evet, hüsrandadır. İllellezine amenu. Biliyorsunuz Asr suresi 3 ayettir ama bir cümledir. Yani virgüllüdür tabiri caizse. Yani asra yemin olsun ki iman edenler, salih amel işleyenler, birbirine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesna, insanlık hüsran içindedir. Yani tek bir cümledir aslında. Yani mealen aktarıyoruz. Fakat o lam elif duraklarından 3 ayettir fakat bir cümledir. Aynı Fatiha'ya baktığımızda, değil mi? Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Hani besmeleyi saymazsak, Elhamdülillahi Rabbil Aleminer Rahmanir Rahimi Maliki Yevmiddin. Bu 3 ayet bir cümle. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn bir cümle. İhtinas sıratel müstakime sıratel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bu da bir cümle. 3 cümle yani. İşte o 6 ayetin 3 cümle oluşu gibi burada da hani yeni yeni Kur'an ilmine, Kur'an'a merak duyan, Kur'an'ı hayatlarına bir mümine yakışır şekilde yer vermeye başlayan kardeşlerimiz için hatırlatıyorum bu bilgileri. Lütfen kusuruma bakmasınlar. Ayetin devamında İllellezine amenu, iman edenler müstesna ve amilus salihati. Birçok müfessir demişler ki iman edip ve salih amel işleyenler. Çünkü iman öyle bir cevher ki beraberinde bu iman, kalpteki bu niyet hemen salih bir amel ister. O imanla salih amel işleyenler yetmedi. Ve tevâsav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler, Allah'ı hatırlatanlar, hak hukuku kaim kılıp beşeri, insani, imani, İslami hukuk çerçevesinde herkesin hakkını gözetenler ve bunu Allah için yapanlar ve bu hakkı tavsiye edenler. Benim görüşüm senin görüşün değil, hakkın kelamından tavsiyede, hak Resulün, sadikul vaad, Efendimizin sözlerini aktararak bu yolda bulunanlar, ve tevâsav bis sabri, ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler, işte onlar bu hüsrandan, insanlığı bekleyen, bu çaresi olmayan zarardan kurtulmuşlar bunlardır. Eğer bunlardan değilseniz, eğer bu şurada sayılan efendim meseleyi kavrayamadınız ve hayatınıza tatbik edemediyseniz, hüsrandasınız manası da çıkıyor. Malum İmam-ı Şafii rahimahullah buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayeti suresi olmasa, tek başına bu asır suresi Kur'an-ı Kerim'in ahkamını, müminin iman boyutunu, amel boyutunu hepsini özetlemeye kafidir diyor. Koskoca alim bunu söylüyor. Ve sahabe-i kiramın da muhakkak ayakta bile karşılaşsalar, musafaha ederken bile Asr suresini okudukları rivayeti vardır. En çok okudukları surelerden ve ayetlerdendir. Evet, kıymetli dostlar. İşte sabrın nasıl bir güzellik olduğunu, sabrı tavsiye eden, sabra işaret eden Asr suresiyle Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz ifade etmiş oluyor. Beyti bir daha hatırlayalım. Cenab-ı Hak sabrı Hakk'a yaklaştırmış, Hak'la beraber zikretmiş ve birbiri arkasında bunu beyan etmiştir. Ey kişi, ey filan, yani kim olursanız olun, dinleyin, agah olun. Vel Asr suresinin sonunu dikkatle okuyun diyerek Hazreti Pir burada tembih yapıyor. Cenab-ı Hak yüz binlerce kimya, yani müessir ve faydalı deva yarattı. Tesir eden ilaçlar yarattı. Tedavi şekilleri ve çareler halk eyledi. Fakat insanoğlu sabır gibi bir faydalı deva hiçbir zaman göremedi. Sabır gibi derde deva olan bir şey yoktur. Yani bu abartı mıdır? Şöyle bir düşünelim. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, helale devam etmek, helal talep etmek, helal yoldan çalışmak, emek çekmek, ilim öğrenmek, haramdan kaçmak, maleyaniye, nefsin heva hevesine tabi olmamak, Kur'an okumak, güzel şeyler öğrenmek, ne olursa olsun ahlaki boyutunu İslami çerçevede muhafaza etmek, bütün dünya karşına gelse ve seninle alay etse yine o imani duruştan vazgeçmemek, çoluğuna, çocuğuna, malına, mülküne emanet gözüyle bakıp bunları yerli yerince sarf etmek, kullanmak ve emanetin hakkını ödemek, yemek yemek, yemek yerken gösterilen edep, yemek sonrası gösterilen yatma, uyuma, hatta defi hacete kadar. Şöyle bütün yaptığımız işlere bakın. Hepsinde sabır, hepsinde emrolunan, istenilen, fıtratınıza uygun şekilde hareket vardır. Hepsi birer sabırdır. O sebepten dolayı ilmin başı da sabırdır, sonu da sabırdır. Sabırsız hiçbir şey olmaz. Fakat sabrı çok iyi anlamak lazım. Sabır neye denir? Nasıl olmalıdır? Bunu daha evvelki derslerde kısmen anlattığımız için girmiyoruz. Fakat sabrı çok iyi öğrenmemiz lazım. Ve şunu unutmamamız lazım ki sabır Allah Teala'ya işleyen, Allah Teala'nın zatına doğrudan yapılan bir ameldir. Ve Allah sevgisi, muhabbeti kalbinde olmayan bir adamın harcı da değildir. Yani büyüğünden küçüğüne düşündüğümüzde sabır bu özelliğiyle karşımıza çıkar. Ve sabrettikçe büyür. Sabırsızlıkla sabır gelmez. Sabır göstermekle insan sabredici hale gelir. Hani bak sabretmedim bu oldu, bundan sonra sabredeceğim. Hikayedir o. İnsan musibetlerle sabrı öğrenmez. Sabrı öğrenmeye niyet etmekle sabır öğrenilir. Lütfen buraya dikkatinizi çekiyorum. Çünkü iman gibidir sabır. Gayba, yani görmediğin aleme ve görünen ve görünmeyen alemin sahibine tam bir tevekkül ister sabır. Evet. Bundan dolayıdır işte Hazreti Pir de buyuruyor ki çok devalar vardır. Çok ilaçlar vardır. Biz bu deva kelimesini biraz günümüzün jargonuna aktaralım. Çok çözümler, çok işte ne bileyim yazılmış çizilmiş, şöyle bu problemleri çözeriz denilen birçok fikirler vardır. Zaman zaman peyderpey bunlar insanlığın felahı için devreye sokulmak istenmiştir. Fakat görülmüştür ki sabır gibisi yoktur. Sabır bu devaların hepsinin fevkinde bir nimettir. İşte bu sabırla insanın nasıl maksuda ereceğini ve nasıl bir sabır ahlakında bulunması gerektiğini bu beyitlerle bize anlatıyor. Şimdi çok acayip bir şey var. Bu sorup sormama, Sorarsa sorduğunu alırsın ama yine anlayamazsın, müşkilin büyür. Fakat sormadan bekler ve sorulmaması gereken yerde sabreder de beklersen, senin bütün müşkülünü kolaylıkla halledebilecek bir ilme sahip olursun meselesiyle alakalı bir şeye vurgu yapacak. Şöyle bir başlık yapalım, şuna vurgu yapacak. Biz soruyu sorarız, cevabını alırız, bu iş olur diyoruz. Hep sebeplere takılıyoruz. Esas sebeplerin müsebbibi olan Allah Teala'ya gönül vermek noktasında ağır kanlı ve biraz ihmalkar davranıyoruz. Aslında sabırsızlığın sebebi de budur. Kişinin Allah'a itimat edip, tevekkül edip etmemesiyle alakalı bir imtihandır. Burada bir nefes alalım. Ondan sonra Kur'an okurken gözleri iade olunan bir ama hikayesi var ki acayip bir şey. Orayı dinleyelim sizlerle beraber efendim. Kıymetli dostlar, 3. bölümde Mesnevi-i Manevi, yani Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin eserinden okumaya devam ediyoruz. İnşallah bu geride bıraktığımız 2 bölümde birazcık olsun sizlere yardımcı olabilmişizdir metni anlamanızda ve daha doğrusu o metinde anlatılan ahlaki ve irfani güzellikleri işlemeye, mütalaa etmenize vesile olmuşuzdur. Şimdi bir ama hikayesi vardı. Ama yani gözden mahrum olan, ki şu anda göremeyen kardeşlerimiz varsa onları da gözlerinden ve ellerinden öperiz. Allah onlara inşallah çok güzellikler ihsan edecek ahirette. Bizde de dualarından unutmazlarsa müteşekkir oluruz. Burada çok güzel bir mesele var. Cenab-ı Hak bizi kalp gözü kör olmaktan muhafaza eylesin. Kalpli gözlerimiz kör olursa, yani nasıl anlayacağız? Hak ve hakikati nasıl bileceğiz? Hak ve hakikate nasıl koşacağız? Hadi birazcık burada bir şeyler yaptık. Bir de kalp gözünün ahirete kadar uzayan bölümü var ki Allah bizleri affeylesin inşallah. Kalp gözünü kör eden şeyler var. Mesela cennetteki bazı nimetleri görecek ama cennetin en güzel nimeti olan cemal nimetinden mahrum kalacak kimseler olduğu da söyleniyor. Allah muhafaza eylesin. Şimdi amaya bir misafir geldi. Duvarda da asılı Kur'an gördü. Kendi kendine dedi ki, yahu bu zat ama görmüyor. Gözleri yok. Niye burada kitabı asmış duvara? Amaya misafir olup da duvarda bir mushaf asılı bulunmasını merak eden kimse sabretti. Birdenbire o müşkil hal ona aşikar oldu. Bakın şimdi başka bir kıssaya geçti. Bunu daha evvel anlatmıştı. Ben o bahsi uzamasın diye almadım. Neticede buradan da başladığımızda meseleyi anlarsınız diye. Fakat burada çok güzel bir nükte var. Onu anlatayım mı, anlatmayayım mı diye düşünüyorum. Anlatayım. Peki anlatayım. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Lütfen ama can kulağıyla dinleyin. Amaya geliyor ve duvarda Kur'an asılı. Soruyorum şimdi size. Biz böyle bir eve misafir olsak, bir eve gitsek, gözleri görmeyen insanların bulunduğu bir odaya, bir haneye davet edilsek, duvarda da asılı Kur'an görsek, bunu hiç yadırgamayız. Neden? Neden? Çünkü duvarına Kur'an-ı Kerim asıp okumayan insan sayısı hiç de az değildir. Yani Kur'an işte orada asılı. Yani duvarı tutuyor. Evin şeyi, paratoneri efendim, işte biz Kur'an'a şeyiz, yani Kur'an'ı severiz demenin bir ifadesi haline gelmiş. Halbuki öyle değil. Burada mühim bir örf vardır. Yani şu Mesnevi'yi inceleyen kardeşlerimiz Mesnevi'deki örflerle alakalı bir tez hazırlasalar ve bu tezlerine bunu da koysalar, duvara Kur'an asmakla alakalı Hazreti Pir'in bu örfün nasıl olduğunu gösteren bir şekil. Yani bir evde eskiden duvara Kur'an asılıysa o duvarda yere düşmesin, ayak uzatılmasın, hürmet edilsin diye duvarda asılı. Ama devamlı oradan indirilip okunuyor. Yani bir kişi ama olduğunda duvarında Kur'an asılı değil. Anlatabiliyor muyum acaba? Onun duvarında asılı değil Kur'an. Neden? Okumuyor ki Kur'an. Tam tersine. Şimdi duvara kimler Kur'an asıyor ekseriyetle? Kur'an'ı okuyanlar değil, Kur'an'ı okumayanlar asıyor. Bakın görüyor musunuz aradaki örfün nasıl içi boşaltılmış? Dolayısıyla misafir gelip de yüzünden Kur'an-ı Kerim okumayan bir adam niye duvara Kur'an asıyor ki diye merak etmesi. Şu beyit var ya, Allah kendisinden razı olsun. Hazreti Pir'in şu beyti bile başlı başına bir sohbet meselesi yani. Niye Kur'an asıyorsun sen? Okuyorsan asacaksın. Okumuyorum, asıyorum. Asmayacaksın kardeşim. O zaman asmayacaksın. Yani insanlara gösteriş yapıp yapmama hususunda böyle abuk sabuk şeyler var. Biz işte göstermeyiz, namazımızı saklarız falan deyip de sen çak diye duvarın ortasına hiç okumadığın Kur'an'ı asıyorsan, bunda bir enayilik vardır. Bu riyanın daniskasıdır en hafifiyle. En hafifiyle. O da okuyup da asıyorsan hani bu zamanda öyle. Çünkü şu anda eskiden insanların ne kütüphanesi vardı ne bileyim öyle lüksleri yoktu ki. Mecbur da adam pencerenin önüne koyamaz, eşiğe koyamaz, halının üstüne koyamaz. Böyle mobilya, kütüphane falan yok ki. Şimdi istediğin gibi asabilirsin, koyabilirsin. Kitaplığın var senin. Evet. Yani burası mühimdi. O yüzden hatırlattım. Şimdi sabretti. Acaba bu Kur'an ne işe yarıyor dedi. Ama tek başına burada. Gece yarısı Kur'an sesi işitti. Kur'an okuyor. Ve uykudan sıçrayıp şöyle bir acayip hal gördü. Ama gözleri görmeyen o kişi Musaftan dosdoğru okuyordu. Bunu görünce sabrı tükendi ve amadan bu hali sordu. Dedi ki, görmeyen gözünle satırları nasıl görüyor ve nasıl okuyabiliyorsun? Okuduğun bir kelimeye bakıyor ve parmağını onun harfleri üstünde dolaştırıyorsun. Hani gözünüzde canlandırın veya gözü görmeyen kardeşlerimiz zihinlerinde canlandırsınlar. Parmağını böyle götürüyorsun kelimeler üzerinde. Parmağın nereye dokunuyorsa, nereye işaret ediyorsa kelime kelime ağzından onlar dökülüyor. Demek ki sen görüyorsun. Hani yüzünü açıp da Kur'an-ı Kerim'i ezberinden okumuyorsun. Hani hafızlar bazen öyle yapar. Bazı alimler de öyle yaparmış. Kur'an-ı Kerim'i ezbere bildikleri halde yüzünden okumanın ecrini kazanmak için ve o Kur'an'a musafa bakmanın sevabını kazanmak için yüzünden okurlarmış Kur'an-ı Kerim'i. Parmağını devam ediyor. Parmağının hareketleri gösteriyor ki harfleri sen mutlaka görüyorsun. Görmemen imkansız. Hangi harfin üzerine dokunsan onu telaffuz ediyorsun. Bu kadar gidemez ki, ancak görmen lazım. İşte o zaman ama şöyle cevap veriyor. Ey ten cehaletinden cüda olan misafir. Yani ne demek? Ey ten cehaletinden cüda olan. Ya arkadaşlar, o kadar güzel ki Mesnevi Manevi'nin bu ifadeleri, o kadar güzel ki, o kadar güzel ki. Şimdi soruyu soran kişi kim? Kur'an dinleyen, Kur'an-ı Kerim'i nasıl okuduğunu merak eden ve Kur'an-ı Kerim okurken böyle dikkatlice Kur'an okuyan insanı dinleyen bir insana Hazreti Pir kalıp beden cehaletinden kurtulmuş, ayrılmış olan insan. Evet. Bunu Allah'ın sanat ve kudreti için çok mu görüyor da yaşıyorsun? Yani sen bu Allah'ın sanatı olarak niye görmüyorsun bunu? Yani bakın, kademe kademe. Bunu anlayan insanı bir kere zaten insan sınıfına koymuyor. Karşısındaki insana hitap etme şeklindeki üsluba bakarsan onu diğer okumayan, Kur'an okumayan insanlardan bir kere ayrı tutuyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'i okuyup da sadece işi kalıpta zannedenleri de buradan farklı bir şekilde ikaz ediyor. Allah'ın sanatı ve kudreti için bunlar çok değildir. Sen niye bunun benim yaptığımı düşünüyorsun? Allah'ın kudreti olarak bak, bu işi çözersin. Ben Allah'a dua ettim ve ey kendisinden yardım istenilen Cenab-ı Hak, bir kimse canına ne kadar düşkünse ben de Kur'an okumaya öylesine düşkünüm. Canım gibi seviyorum, canımdan daha çok seviyorum Kur'an okumayı. Hafız değilim. Okuyacağım vakit gözlerime bir nur ver ki yanlışsız okuyabileyim. Hafız olsaydım tamam ama hafız değilim. Gözlerim de yok. Ya Rabbi gözlerim madem gidiyor, devamını okuyayım. Bana iki gözümün görüşünü iade et ki musafı alıp ayan beyan tilavet edeyim. Yanlışsız okuyayım. Allah'tan bana bir nida geldi. Ey ameli salih ehli, yani salih amel isteyen ve bunun ehli olmak için can atan kimse. Ey her musibette, her sıkıntıda bizden ümit bekleyen kimse. Sende bize karşı bir hüsnü zan, hoş bir ümit var ki onlar sana daima yüksel demektedirler. Yani sen aşağılarda kalamazsın. Onun nezdinde bize de bir hitap var. Allah'ın gönderdiği musibetlere düştüğümüzde, velev ki nefsimizin tercihlerinden olsun, Allah'a hüsnü zan edip ya Rabbi beni kurtar, ya Rabbi beni kurtar dediğimizde Allah Teala bu hüsnü zanını boşa çıkartmaz ki. Daima senin canından bir nida gelir, der ki sana yüksel, yüksel, yüksel. Hani diyorlar ya şimdi sen Türkiye'sin, büyük düşün diyorlar ya, sen kulsun, Allah'ın kulusun, büyük düşün, büyük. Verecek olan Allah, sen ben değil, Allah'tan istiyorsun. Allah'tan isterken büyük düşün. Allah'ın güzelliklerini rahat rahat gönülden iste ama samimi ol. Ne vakit sen de okumaya istek yahut musaflardan kıraate arzu olursa, Kur'an okumak istersen yani, ben o sırada senin gözündeki görme hissini iade ederim de Kur'an'ın yazılmış harflerini okursun diye müjde geldi. Ve Allah bana vaat ettiği gibi de yaptı. Ben normalde görmem. Fakat ne vakit okumak için Kur'an-ı Kerim'i açsam, o canım gibi sevdiğim, canımın bir zevkini yapmak için, can zevki için nasıl bir insan iştiyak ve arzu duyarsa, ben de Kur'an okumak için o kadar arzu ve iştiyak duyuyorum ki, işte ne zaman Kur'an'ı böyle açsam, ben de Kur'an-ı Kerim'i okuyacak bir hal zuhur ediyor ve şöyle oluyor. O her şeyden haberdar olan Ulu Allah, Ulu Padişah ve O Rabbül Ehad Hazretleri bana görme hissini iade ediyor. O vakit gece karanlığını izale eden bir çırağ gibi olurum, bir kandile dönüşürüm. Bundan dolayı Veliyül Hamid olan Allah'a itiraz edilmez. Ne alırsa karşılığını verir. Gözümü almış, şunu almış, bunu almış. Ama ben onu istediğimde Allah bana onun rızasını kazanabileceğim şeyi verir. O aldıysa elbet en güzelini bana iade eder. Ben Allah'a hüsnü zan ederim, suizan etmem. Evet, burada Vallahu Veliyül Hamid ayeti kerimesine Ali İmran suresinde de işaret etmesi, ayrıca Mesnevi'nin tefsiri yönünü göstermesi açısından önemlidir. Şimdi şöyle devam ediyor. Ey salik, ey bu dünyaya tevhidin tahsili için geldiğini fark edip de bu imtihan hanede tevhidi mükemmelen yaşamak, yaşatmak için gayret eden, Allah'a gönül vermiş olan, imanının ne kadar büyük bir nimet olduğunu fark eden kişi. Bağını mı yaktı Allah? Sana bir bağ dolusu üzüm ihsan eder. Sen üzümü bağdan aldığını düşünürsün. Ama Allah o bağ bostan olmadan da sana üzümü verebilecek Allah'tır. Sen o yüzden sebeplerin ortadan kalkmasına bakma. Neler yaşadı insanlar? Şu Türkiye olarak, ülke olarak düşünün. Ezanların okutulmadığı, çünkü ezan Türkçe okutulmaz ki zaten. Türkçe okunana ezan denmez ki. Ezan okutulmamıştır bu devlette, bu millette. Tamamen insanlar artık Kur'an bitti diye ümidi kestikleri halde, şimdi elhamdülillah Kur'an'ıyla, kursuyla, İmam Hatibi'yle, din öğrenmekle, radyosuyla, televizyonuyla bugün konuşulmuyor mu? Konuşuluyor. Sebepler dairesinde baksaydık bunlar asla olabilecek şeyler değildi. Fakat Allah'a yalvardı bu millet, inim inim inledi. O inleyişin berekatıyla Allah Teala bazı güzellikler verdi. Elbette şükredersek artıracak, nankörlük eder de başka işler için bunu kullanırsak, onun paralelindeki şey neyse o karşısına çıkacak. Allah bizi muhafaza eylesin. O yüzden Allah senin bağını mı aldı? Sıhhatini mi aldı? Anlatacak zaten. Ne çare? Eğer Allah aldıysa korkma. Sen üzüm yemek istiyordun, bağı ondan kurmuştun. Allah bağını aldı, sana üzümü yedirir Allah. Sen Allah'a suizan etme. Hatta matem için içerisindeyken sana düğün gibi mutluluk ihsan eder. Adam düğüne gider, hanı vardır, kaşanesi vardır, arabası vardır. Her şey yerindedir. Tatile gider, içkisini içer, binlenmesini yapar. Sıkılır da sıkılır, patlar da patlar. Mahzun olmuştur. Fakat öyle insanlar vardır ki ay sonunu zor getirir. Akşama koyacağı yiyeceği ekmek yoktur. Belki sıkıntı içinde sıkıntı yaşamıştır fakat mutludur. Hani sebepti? Kardeşim, mal, mülk, para, pul, çocuk, evlat, sermaye, ömür, sıhhat, bunlar vesile-i sürurdur. Sürurun kendisi değildir. Allah vesileyi, sen sürura vesile ol derse o zaman sen bir meserret, bir muhabbet, bir ferahlık hissedersin. Saadet hissedersin. Fakat Allah Teala o vesile gibi gördüğün şeylere saadet vermediyse, meserret ve sürur vermediyse, o mal da, o ev de, o çocuk da, o iş de, o hayat da, o arkadaş da hepsi başına bela olur. Bazen bir hüzün yaşarsın, o hüzün sayesinde sürur bulabilirsin. Allah daima sebeplerin müsebbibi kendisi olduğunu gösterecek şekilde her an tecelli etmektedir. Hiçbir tecellisi de daha evvelki tecellilere birebir benzememektedir. Ama birbirleriyle alakalı, birbirlerine işaret etmektedir. O elsiz çolağa, çünkü bundan evvel Şeyh-i Akta isimli elsiz olan bir zatın elleri olmadığı halde bir şeyler örmesiyle alakalı, sepet örmesiyle alakalı bir kerametini zikretmişti. O evsiz çolağa zembil örerken el verir, gam madeni olmuş, yani gam ve keder içinde boğulmuş bir kimseye neşeli ve mest olmuş bir gönül ihsan edebilir. Büyük bir kaybın karşılığı geldiği için bizden itiraz etmek gitmiştir. Yani büyük bir kayıp, niye itiraz edeceksin? Çünkü bana ateşsiz de hararet geliyor, şu halde ateşimi söndürse de razıyım. Bir bela gelmiş, almış götürmüş. Allah ateşsiz vücuda ateşi veren Allah'tır. Bunu yapabilen Allah senin böyle bir kayıpla sana sürur vermez mi? Ya Rabbi bana kaybımı döndür diyeceğine, ya Rabbi sen benden razı ol, bana sürurumu iade et de. Niye sebeplere takılıyorsun? Müsebbibi hakiki olan Allah'tan ihtiyacını böyle istesene. Hala sebepleri ver Allah'ım. Bana sebep ve imkan ver diyorsun. Sanki imkanları ve sebepleri sen yerli yerince kullanabileceksin. Ve sanki sebepler o sürurun, o neşenin, o rızanın kaynağıymış gibi sebepleri Allah'tan talep ediyorsun. O halde mevzu en başa geldi. Biz Allah'tan isterken de sabırsız davranıyoruz. Sabrımız Allah'a karşı hiç yok. Allah'a suizan etmeyeceğiz. Allah'a hüsnüzan edeceğiz. Bakalım Mevla mı yaptı bunu? Bakalım ne yapacak diye bekleyeceğiz. Biz peygamberlerin huzurunda, büyüklerin huzurunda bu edebi tahsil ederken aslında Allah'a karşı nasıl bir edep ve ahlak içerisinde bulunmamız gerektiğini, nasıl bir taabbüt, bir ubudiyet şuurunda olmamız gerektiğini idrak ediyoruz. Biz terbiyemizi insandan alıyoruz. Allah Teala terbiyeyi insana insandan olacak şekilde vermiştir. İşte sabır bu terbiyeyi almak için çok önemlidir. Madem ki o kandilsiz de aydınlık veriyor, şu halde senin kandilin gider yahu sönerse niye feryat ediyorsun? Etme. Sen Allah Teala'dan ihtiyacın olan şeyi iste. Elinden kaybolup giden şeylere ağlayan çocuk gibi sabırsız olma. Çocuğun sabırsızlığı belki makul görülebilir, belki birazcık hoş muamele edilir. Fakat Allah ve Resulü'nün güzelliğini bilen, o iman çerçevesinde bu zevki alanlar, eğer bu nevi sabırsızlıklara kendi derecelerine göre düşerlerse, elbette bu sabırsızlık, yani sabretmek nasıl karşılığında bir şey veriyorsa, sabırsızlık da beraberinde bir müeyyideyi ve uzaklığı getirir. Allah Teala hakka hak görüp tabi olanlardan ve öylece rızıklananlardan, batılı batıl görüp kaçınanlardan, böylece insanlık şerefinden nasipdar olanlardan eylesin. Ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabri ayeti kerimesindeki hakkın hakikatine, sabrın mahiyetine iman ve salih amelle Cenab-ı Hak bizi ulaştırsın ki ebedi hüsrandan, hatta kısmi, izafi, muvakkat, geçici sıkıntılardan da Cenab-ı Hak bizleri halas eylesin. Ve salli ala eşrefi ve esadi nuri cemi'il enbiya'i vel mürselin ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.